Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde işte buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir ve yeni haftaya yenilenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Biz de hafta içi her gün 15 ile 16 arası canlı yayında Hayatın Sesleri'nde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Sizleri de her gün canlı yayınımıza bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinizi Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Eğer değerli konuklarımıza sorularınız olursa, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu düşünceleriniz, bize ulaştırmak istediğiniz notlarınız olursa lütfen bize bu ulaşım yollarımız aracılığıyla iletilerinizi gönderin, bekliyoruz. Bugün programımızda değerli konuklarımız olacak ama öncesinde bir müzik aramız var. Müzik aramızın hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Düşündüm dün gece, seninle hemen barışmam lazım. Uzun uzun düşündüm dün gece, seninle hemen konuşmam lazım. Geç sayılır geçen her saniye, bir an önce, bir an önce, bir an önce seninle buluşmam lazım. Geç sayılır geçen her saniye, bir an önce, bir an önce, bir an önce seninle sarışmam lazım. Düşündüm dün gece, seninle hemen barışmam lazım. Uzun uzun düşündüm dün gece, seninle hemen konuşmam lazım. Geç sayılır geçen her saniye, bir an önce, bir an önce, bir an önce seninle karışmam lazım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı, uzman doktor Kasım Sezen stüdyomuzda. Sayın Sezen, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Çok değerli, çok özel bir kongre olacak Aralık ayında. Hem bu kongreyi konuşacağız, hem de Dünya İslam Sağlık Birliği'nin çalışmalarını ve İslam coğrafyasındaki önemini konuşacağız değerli hocamızla. Değerli hocam, öncelikle Dünya İslam Sağlık Birliği ne zaman kuruldu, bugüne nasıl gelindi, ne gibi çalışmalar yapıldı, isterseniz öyle başlayalım.
Evet, teşekkür ediyorum bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu'na konuk ettiğiniz için. Bizim de bir sivil toplum kuruluşu olarak sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için.
Estağfurullah, bizim görevimiz değerli hocam.
10 yaşımdan beri sivil toplum kuruluşlarına çalışıyorum. İşte son 10 yıldır, 12 yıldır da Sağlık Der isminde bir sivil toplum kuruluşumuz var. Türkiye çapında teşkilatlanmış bir kuruluş. Bundan yaklaşık 8 yıl önceydi, 2010 yılında Gazze'de İsrail bombalıyor Gazze'yi. Çok hakikaten zor bir durum, bir savaş ortamı. Biz sivil toplum kuruluşu olarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 7-8 doktor arkadaş Sağlık Der olarak Gazze'ye gittik. Mısır'dan Kahire'nin üzerinde. Biz gittiğimiz zaman Mısırlı yaklaşık 8-10 tane doktor arkadaş, Mısırlı bunlar, Arap Doktorlar Cemiyeti'nden bizi karşıladılar. Dediler ki sizinle görüşmek istiyoruz. Dediler ki görüyorsunuz durumu, hakikaten bir savaş ortamı, çok vahim. Biz Araplar olarak böyle bir organizasyon yaptık, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte yaralananlar var, çocuklar var, kadınlar var, sivil insanlar var. Ama hem Mısır engel oluyor, hem İsrail engel oluyor. Bunun güçlü bir organizasyon şeklinde, dünya çapında bir organizasyon şeklinde yapılıp bu işlere müdahil olması lazım. Ne yapalım dedik. Dediler ki siz Türkiye'den geliyorsunuz. Türkiye İslam aleminin başıdır. İstanbul yani İslam aleminin göz bebeğidir. Dünya çapında bir sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşu, organizasyon kurulması lazım. Biz döndük geldik Türkiye'ye, çalıştık, uğraştık. Ekip kurduk. Sonra maddi imkanlar oluşturduk. 2016 yılının Aralık ayında İstanbul'da kongre topladık. Yaklaşık 600 delege 65 ülkeden istişareler yapıldı. 3 gün boyunca kongre yapıldı. O zamanki ana temamız göç ve sağlıktı. İşte Suriye'deki olaylar, Arakan'daki olaylar. Hem bir kongre, hem içinde sempozyumlar var, paneller var. Hem de biz böyle bir organizasyonu kurma noktasında.
Bir çağrı niteliğindeydi değil mi?
Ve neticede katılan 600 delegenin tamamının oyuyla böyle bir birlik kuruldu. Biz şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye dönem başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız dönem başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye, onun altında sağlık organizasyonunu yapacak şekilde Dünya İslam Sağlık Birliği'ni kurduk. Geçtiğimiz yıl bunun ikinci kongresini yaptık. Bu yıl Aralık ayında da inşallah üçüncü kongresini yapacağız. İslam ülkelerinin zenginler, imkanı olanlar var. Sağlık sistemini halletmiş olanlar var. Zayıf olanlar var. Bir de İslam ülkesi olmayıp Müslümanların %1, %3, %5, %10, %20 seviyesinde olduğu, azınlıkta olduğu ülkeler var. Özellikle biz bunu başlangıçta hiç hesap edememiştik. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden çok büyük bir teveccüh geldi. Hükümetlerin bunların sağlık problemlerini halletmediği yerde bu azınlıklar kendi vakıflarını kurmuşlar, derneklerini kurmuşlar, kendileri hastane yapmışlar.
Teşkilatlanmışlar.
Evet, kendi ihtiyaçlarını sağlık yönünden halletmeye çalışıyorlar. Fakat bunun onlara yardım eli götürecek bir organizasyona çok şiddetli bir şekilde ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı biz kısmen de olsa, en azından bunları bir araya getirerek bu ihtiyacı karşılamış olduk.
Ne kadar iyi yapmışsınız. Peki şu anda kaç üye var? İlk 65 üyeyle başladı demiştiniz. Hangi ülkeler katılacak bu kongrede?
Şu an bizim 145 ülkeden 350'ye yakın STK üyemiz var. Üye adaylarımız var. Biz bu organizasyona şahısları ya da devlete bağlı organizasyonları almıyoruz. Hı hı. Yani sivil toplum kuruluşu, yani İngilizcesiyle non-governmental organization, yani hükümet dışı bir organizasyon. STK'ları alıyoruz, üniversiteleri, vakıf üniversitelerini alıyoruz. Bağımsız medyayı alıyoruz. Dünya İslam Sağlık Birliği gerçekten Türkiye için bir şans, hem İslam alemi için bir şans. Bu vesileyle bütün aslında sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya milletleri için bir fırsat. Ticaretin bu kadar arttığı bir ortamda, sağlık için insanların artık imkanı olanların ülkeler arası, belki kıtalar arası yolculuk yaptığı zamanlar için biz böyle ortamlar oluşturuyoruz. Bu ortamlarda, bu vasatta insanların ikili işbirliği ya da ülkeler arası ya da STK'lar arası işbirliğini geliştirmek için bir ortam oluşturduk. İnşallah biz bu işi kurdurduk. Bundan sonraki nesiller bu işi devam ettirirler ve dünya için, bütün dünya milletleri için, Müslümanlar için faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum.
Onların bu konudaki düşünceleri nasıl? Şimdi 145 ülkenin geleceğinden, evet, ve bu üye olduğundan, evet, bahsettiniz. Bu birliğin kurulmasında nasıl duygular ve düşünceler içindeler?
Aslında şöyle bir şey var. Bu organizasyonu bir Kasım Sezen ya da bir Sağlık Der'deki ekibinin tek başına yapması, böyle bir şey oturtması çok zor bir hadise. Az önce ilk başta da söyledim ya, Mısırlı doktorlar diyorlar ki biz oturduk, uğraştık. 30 senede ancak işte 8-10 tane ülkeden bir organizasyon ancak kurabildik. Hı hı. Yani bunun bir tarihi geçmişi var. Hani Türk milleti işte Orta Asya'dan gelmiş, Araplardan İslam'ın sancağını almış, bütün Batı alemine, bütün işte 3 kıtaya bunu yaymış, fütuhatlar yapmış ve bizim bu özellikle Yavuz Sultan Selim'le beraber hilafetin de İstanbul'a gelmesiyle birlikte, yani bütün İslam alemi İstanbul'a bakar olmuş, halifeye bakar olmuş ve hali hazırda da İslam alemi biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsız kalabilen 3 tane ülke var dünyada. Şu an 58 tane İslam ülkesi, bağımsız İslam ülkesi var. Böyle bir sömürgecilik rüzgarı esmiş. Bütün İslam alemi sömürgeleştirilmiş. Sonra Türkiye başta olmak üzere bir bağımsızlık hareketi başlamış. Ve bunun sonucunda 58 tane bağımsız ülke olmuş. Şimdi bu ülkelerin büyük kısmı, yani 30-40 yıllık bağımsızlık öyküleri var. Bunlar devlet olabilme yönünde hala çok sıkıntılar var. Güvenlik yönünden sıkıntılar var. Sağlık yönünden sıkıntılar var. Batı alemi bu sıkıntıları sona erdirme yönünde çok yardımcı olmuyor. Şimdi biz duyuyoruz ki mesela Afrika'da, İslam ülkelerinde sağlıkta çok problemler var. Sağlık problemleri var. Gerçekten bu problemler var. Ama şöyle bir netice elde ettik. Ben son bir yılda 10 ülke gezdim. Yaklaşık 50 tane de ülke gezdim. Bazı ülkelere tekrar tekrar gidiyoruz. Hem bu organizasyonlar için başka vesilelerle gidiyoruz. Müslümanların sağlıkta geri kaldığı denilen ülkelerde sağlık bakanları Hristiyan. Ve sağlık sistemi, hastaneler kiliseye bağlı. Hastanelerin kilise organizasyonu, Sağlık Bakanı onun üzerinde ve Hristiyan. Bu ortamda Müslümanlar kendi imkanları, ufak tefek küçük poliklinikler, tıp merkezleri, işte az önce söylediğim STK'lar marifetiyle, hı hı, Türkiye'den Kızılay, AFAD, işte İHA, bizim sivil toplum kuruluşlarımız gidiyor oralarda sağlık tıp merkezi, hastane kurmaya çalışıyor. Türkiye'nin yurt dışında zannedersem 8-10 tane hastanemiz var. Hani o ülkelere sağlıkla ilgili yatırım yapmak zorunda kalıyoruz.
Türkiye'den doktorlar gidiyor değil mi?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidip hastane yapıyor. Türkiye'den doktorlar gidiyor. Oralardan da yapabildiği kadar yani hekim, doktor istihdam etmeye çalışıyor. Hakikaten çok sıkıntılı durumlar var. Müslüman birisi kiliseye bağlı bir hastanede tedavi olmak zorunda kaldığı zaman misyonerlik faaliyetlerine maruz kalıyor. Şimdi bizim bu faaliyetlerimiz bu ülkelerde çok büyük bir heyecan yarattı. Yani Müslümanlar gelip yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor ama sivil toplum kuruluşları eliyle artık bize gelecekler, bize yardım edecekler. Bizim de hastanelerimiz olacak. Yani hastaneye bakarken Hristiyan hastane diye bakıyor. Yani bu hakikaten sıkıntılı bir durum. Bizim Müslümanlarımız orada astık açtıkları zaman hastane Müslüman Hristiyan diye böyle bir ayrımı yok. Hiç ben dünyada görmedim. Müslüman hastanesi yazan bir kelime, bir tabela görmedim. Ama şeyde var. Afrika'da var. Kilise hastanesi olarak yazıyor. Şimdi biz daha buna bağlı çok ciddi problemler var. Yani göçlerden dolayı, savaşlardan dolayı o kadar dünyada yetimler var ki. Yani bu yetimlerin de hem sağlık hizmeti var, hem gıda hizmeti var. Sağlığın şöyle bir tarifi var. Bu uluslararası bir tariftir. Genel kabul gören. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olma halidir. Açlık varsa bu hastalığa gidiyor.
Evet.
Ruhen stresi varsa, sıkıntısı varsa bu hastalığa gidiyor. Yani ister istemez siz ortamı yaşanılabilir bir hale getirmeniz lazım ki bu insanların hastalıkların önüne geçmeniz lazım. O problemleri halledebilmeniz lazım. Biz o ülkelerin en azından şu an Dünya İslam Sağlık Birliği olarak problemleri az önce söylediğim ki problem gibi en azından not ediyoruz. Bazılarında ciddi şekilde çözümler de üretiyoruz. Şu an mesela Türkiye'de ilaç sektörüyle ilgili şu an gündemde olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin ciddi şekilde dışarıdan ilaç satın alma ihtiyacı var. Bugün Bangladeş diyoruz ki Bangladeş geri kalmış bir ülke. Bangladeş ilaç ihtiyacının %85'ini kendisi üretiyor. Ve ham madde üretiyor. Biz ham madde, ilaç ham maddesini ciddi şekilde Hindistan'dan alıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yurt dışından yarı ham madde ya da ilaç ithal edenlere niye biz Hindistan'dan alıyoruz? Bangladeş'ten alalım. Bizim Müslüman kardeş ülkemiz. Ve bu işte bir sektör oluşturmuş. Bize Maldivler biliyorsunuz. Çok turistik bir ülke. Çok zengin de bir ülke. Ama hastane yok. Bize Maldivler'den gelenler dediler ki bizim ülkemizde hastane yok. Buraya gelenlerden Türkiye'den özellikle yatırımcı gelir de hastane yaparsa biz yerini vereceğiz, vergiden muaf tutacağız. Biz buradaki müteahhit arkadaşlarımıza söyledik ama bizim yatırımcılarımız çok gitmek istemediler.
Sebebi var mı?
Belki biz doğru arkadaşları, biz önce kendimize belki doğru arkadaşlara ulaşamadık. Ben bir şahsen bir arkadaşıma ulaştım. Dedi ki Irak'ta, İran'da hastaneler yapıyoruz. Zaten yükümüz fazla. Biz oraya gitmeyelim kabilinden böyle ifadelerde bulundu. Biz bu kongrede bunu dile getirdik. Bangladeş-Pakistan ortaklığı bir firma gitti şu an Maldivler'de hastane yapıldı bitmek üzere. Yani yine Müslümanlar arası, İslam ülkeleri arasında bir işbirliğini
evet.
bir örnek için söylüyorum.
Evet.
Böyle somut bir örnek olarak böyle paylaşımlar var. Tunus'la ilgili bir örnek de vermek istersem. Tunus'ta da bir tane sivil toplum kuruluşu geldi bize. Medineti diye. Bu organizasyon 2 yıldır katılıyor. Buradan dönüp gitti Tunus'a. Buradan gittiği zaman anlatmış böyle bir organizasyon var. Oradaki sivil toplum kuruluşları demişler ki ya biz de oraya bağlanalım. Sonra yaklaşık 210 tane sivil toplum kuruluşu bize üye olmak istemiş. Hani Türkiye'deki bir organizasyon sadece Tunus'tan 210 tane sivil toplum kuruluşunun üyeliğini alması çok zor. Kendileri düşünmüşler bunu. Demişler ki bu demişler böyle olmaz. Biz ne yapalım? Biz bunu aynı Dünya Müslüman Dünya İslam Sağlık Birliği gibi Tunus organizasyonu kuralım. Bir birlik oluşturalım. O birlik gitsin. Türkiye'deki bu organizasyona bağlansın demişler. Ve Medineti'yi bir platform yapmışlar. 210 tane sivil toplum kuruluşu şu an bizim bu organizasyonumuza onun vasıtasıyla bağlanmış oldu.
Evet.
Yani biz yani uluslararası organizasyonlara İslam dünyasındaki bunlarla da yani orada bile belki Tunus'un en küçük kasabalarına kadar kurulmuş sivil toplum kuruluşlarına bağlantımızı kurmuş, organik bir bağlantı kurmuş olduk.
Evet, temelde tepeden gibi gözükmekle birlikte aslında tıpkı siz hekimsiniz, hani kılcal damarların kanı götürmesi gibi aslında en uç noktalara bile o hem bilgi alışverişi hem yardım, her türlü teçhizat ya da ilaç belki en basitinden ulaştırma şansına sahip oluyoruz.
Çağımızın modern dünyasında sivil toplum kuruluşları, devletler büyük organizasyonlar, devletler güçlü, fakat devletler uluslararası arenaya çıktığınız zaman çok yavaş oluyorlar, çok hızlı gidemiyor. Hı hı. Siz bir yani Türkiye Cumhuriyeti dışarıda bir devletin alanına devlet olarak müdahil olabilir misiniz? Bunlar yazılışılacak uluslararası sözleşmelere ya da iki devlet arasında bunlar vakit alan şeyler. Tabii. Ama sivil toplum kuruluşları böyle değil. O ülkede bir de partnerleriniz varsa, bir deprem olmuş, iki saat sonra siz oradasınız. Sivil toplum kuruluşları hem devletlerle hem halklarla arada bir az önce tarif ettiğiniz gibi böyle kılcal damarlar gibi hem yukarı hem aşağı her tarafa hızlı bir şekilde hareket edebilen bir organizasyon. Onun için bazı hizmetlerin, bazı faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gitmesi hem hız kazandırıyor hem size kabullenebilirlik. Halklar sizi kabul ediyorlar, hükümetler sizi kabul ediyorlar.
Evet. Peki Dünya Sağlık Örgütü, hep hani her alanda çalışmalarını yaptığını duyduğumuz bir örgüt. Bizim bu Dünya İslam Sağlık Birliği ile Dünya Sağlık Örgütü'nün bağlantısı ya da bu şekilde bir işbirliği söz konusu olabilir mi?
Şimdi biz İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olduk. Aynı zamanda biz hem Birleşmiş Milletler'in sivil toplum kuruluşu organizasyonu var, hem Dünya Nüfus Fonu var. Buralara da üyelik için müracaat ediyoruz. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne de bizim akredite olmamız için, onlarla beraber çalışmak için müracaat edeceğiz. Bununla ilgili çalışmamız var. Fakat temelde şöyle bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim aslında ismimizde de bir çağrışım yapıyor.
Evet.
Yani biz Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında yüklenmiş olduğu misyonu tam yerine getirmiyor. Biz bu hususta Dünya Sağlık Örgütü'nü tenkit ediyoruz. Eksikliklerini görüyoruz. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız şeylerin çok daha fazlasını Dünya Sağlık Örgütü yapması gerektiği halde Dünya Sağlık Örgütü çok yavaş hareket ediyor ve kendi belirlediği alanlara gidiyor ve elindeki fonları kullanma hususunda
ayrımcılık gibi mi?
Çok, yani tenkit edilebilecek çok şeyleri var. Ve asıl hedefte şöyle bir şey var. Bazı kurallar vardır. Bazı ilaçların, bazı tedavi modalitelerinin, bazı yaklaşımların tescillenmesi lazım. Bu hususta biraz sermayenin kontrolüne girmiş durumda. Hani bir kanser ilacı var. Hani bu ne kadar kullanımı doğrudur? Bunun önerilmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü bazı şeyleri görme hususunda çok kapalı. Bir örnek vereyim de hani beni anlamanız için söylüyorum. Bizim birinci kongremiz göç ve sağlıktı. İstanbul'da yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'in Türkiye temsilciliği Ankara'da. Dünya Sağlık Örgütü'nün de Türkiye merkezi Ankara'da. Biz hem Birleşmiş Milletler'i, hem Dünya Sağlık Örgütü'nü, hem Dünya Göç Örgütü'nü, hem Dünya Nüfus Fonu'nu burada bizzat giderek, ziyaret ederek davet ettim İstanbul'a. Böyle bir organizasyon var. Yaklaşık 65 ülke gelecek ve biz de burada en azından bir gözlemci olarak, bir gözlemci gönderin.
İzleyin.
Bir izleyin bizi. Biz ne yapıyoruz? Belki biz de yanlış yapıyoruz. Yani biz burada İslam kelimesini, Müslüman kelimesini kullandık. Deyin ki ya sadece siz Müslümanlara mı yeteceksiniz? Dünyada bir sürü ülke var. Siz de tenkit edin bizi. Ne yazık ki bize verdikleri cevap şu. Çok hani manidardır. Bizim fonumuz yok. İstanbul'a uçakla gönderecek. Dedim ki konaklamaları da bize ait. Uçak ücretini karşılayamıyoruz. Olabilir mi böyle bir şey?
Koskoca Dünya Sağlık Örgütü dersiniz tabii.
Evet, koskocaman Dünya Sağlık Örgütü, bizim uçak paramız yok. Size oraya gözlemci gönderemeyeceğiz. Bize resmen gelen cevap bu. Hani çok manidar. Hani ve ondan sonra diyorsunuz ki şuralara bu Dünya Sağlık Örgütü nerede? Niye yardım etmiyor? Niye bu organizasyonların içerisinde yok? Hani şimdi Arakan kamplarında ben bizzat gittim Arakan kamplarını. Dünya Sağlık Örgütü yok. Bizim 11 tane polikliniğimiz var şeyde. Arakan kamplarında. Bangladeş'in güneyinde, Cox's Bazar'da. Ama Dünya Sağlık Örgütü yok. Var olduğu yerleri görüyoruz. Yani şöyle bir şey vardır. Yangın vardır. Yangına ne dökersiniz? Su dökersiniz değil mi? Kamyonlarla getirip su dökersiniz. Ama birisi suyla hiç uğraşmıyor. Etrafı süpürüyor. Yayılmasın diye. Doğru bir hareket mi? Doğru bir hareket. Etrafı süpürme. Ben Dünya Sağlık Örgütü hep yanlış yapıyor demiyorum. Doğru bir hareket. Süpürüyor etrafı. Ama bir su dök. Allah razı olsun, bir su dökün. Suyu dökmüyor. Yani o göçmenlerin aslında hiç o yurtlarından ayrılmaması lazım. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın insanları bulundukları yerde korumaya aldığı takdirde göç olay olmaz. İnsanlar yerinden, yurdundan olduktan sonra siz bunlara ekmek vermişsin, su vermişsiniz. Hani bir insanın sadece ihtiyaçları bunlarla değil ki.
Tabii.
Eğitim ihtiyacı var, kıyamet kadar ihtiyacı var. Bu insanların hiç yerinden ayrılmaması lazım. Yaklaşık 5 milyon Arakanlı Myanmar'da yaşayan yerlerinden, yurtlarından gidiyor. Şu an 1 milyonun altında bir nüfus kaldı. 4 milyon insan yerinden gitmiş. Birleşmiş Milletler olarak, Dünya Nüfus Fonu olarak, siz Dünya Sağlık Örgütü olarak bunlara engel olmanız lazım. Aslında işin başı sağlıkta, koruyucu sağlık hizmetleridir.
Halk hasta sağlığıdır. Olmadan önce değil
Halk
mi?
Halk sağlığıdır tabii, hasta ölmeden öncedir. Sosyal yönden iyilik halidir dedim ya.
Evet.
Sosyal yönden bu insanlara siz ortam sağlamanız lazım. Yani bazı insanları, bugün şöyle bir bilgi söyleyeyim ben size. Dünyada yaklaşık 7 milyar civarında insan yaşıyor. 1 milyar insanın hala elektriği yok. Elektriksiz yaşıyor 1 milyar insan. Biz o kadar dünyada bu kadar zenginlikler var, imkanlar var. O 1 milyar insanı görmüyoruz. O elektrik olmayan yerde nelerin olmayacağını siz tahmin edersiniz.
Tabii.
Orada sağlık da yok.
Hı hı.
O 1 milyar insanın yaşadığı yerde sağlık da yok. Buzdolabı yok. Elektrik, çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, televizyon yok, çok şey yok. Hani aslında dünyanın imkanlarını, işte Dünya Nüfus Fonu'nun imkanlarını buradaki insanlara da yani adil paylaşım yönünde yardım etmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü ne yazık ki bazı şeyleri hiç görmüyor. Bazı şeyleri çok iyi görüyor. Bizim tepki gösterdiğimiz şeylerden birisi de şudur. Afrika'da kamplar var. Göçlerden dolayı kamplar var. Kamplara Dünya Sağlık Örgütü kamplara sivil toplum kuruluşların girip de poliklinik açmasını engelliyor. Biz gidemiyoruz. Ben Sağlık Der olarak Türkiye'deki bir sivil toplum kuruluşu, ismimiz Sağlık Der, o kampa gidip de içeride poliklinik açamıyorum. İlaç dağıtamıyorum, doktorumla muayene edemiyorum. O kampı kapatmış. Diyor ki burası diyor sadece akredite edilen kuruluşlar ve akredite edilen kuruluşlar da sayılı miktarda ve %90'ı Avrupa ve Amerika menşeli. İslam ülkelerinden çok az kuruluşu akredite ediyor ki oraya girebilsin. Halbuki sağlık dediğiniz bir hemşire bile gitse insanların pansumanını yapsa, enjeksiyonlarını yapsa bu bile hizmettir.
Bu bile hizmettir.
Çünkü eğitimini almış bir insan, diploması var. Yani bir tane doktor gitse elinde ilacı da var. Yani gitse orada bunları yapsa ne mahsuru var? Dünya Sağlık Örgütü bazen sağlığı sunma değil, sağlığı sunmama yönünde böyle şeyleri var. Sıkıntılı durumlar. Ondan dolayı
peki,
Dünya İslam Sağlık Birliği olarak bunları aşabilmek için biz bu organizasyona çok ciddi ihtiyaç duyuyoruz.
Bu seneki de yine Aralık ayında 15-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kongreye de davet ettiniz mi?
Bu sefer kongreye şu an için davet etmedik ama davet edeceğiz. Yani yaklaşık 25 günümüz var. Bir 15 gün kala Çünkü biliyorsunuz davetiye 2 ay önce götürürsek davetiyeyi bir kenara koyarlar, unutulur biliyorsunuz.
Evet, o
düğünlerde biliyorsunuz bir ay önce gelmiş, aa var mıydı? Ama bir hafta önce verirseniz onu güzelce pencerenin kenara takarsın, unutmayayım
diye. Unutulmaz. Evet. Neler konuşulacak kongrede?
Efendim bu defa kongremizin teması, bizim 20 kişilik bir konseyimiz var, uluslararası konsey. Konsey karar veriyor. Sağlıkta kalkınma. Yani topyekün her ülkenin kendi bulunduğu bir sağlık seviyesi var. Her ülkenin bir sağlık sistemi var. Bunu nasıl biz daha yukarıya kaldırabiliriz? Ve bunu İslami ölçü içerisinde nasıl yapabiliriz? Çünkü bazı şeyler var ki kullanımında sıkıntılı olan şeyler var. İnsanların sağlık hizmeti verirken insanların fikrine, düşüncesine, sosyal durumuna, cinsiyetine bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Biz sağlık hassas bir konu. İnsanları bir hizmeti verirken onların ruh dünyasına zarar vermememiz gerekiyor. Onların hassasiyetlerini gözetmemiz gerekiyor. Onun için sağlık sektörünün aynı zamanda sağlık mensuplarını biz bu kongrelerde eğitmeyi de aynı zamanda düşünüyoruz. Evet.
Hangi ülkeler katılacak? 145 ülkenin tamamına davet ediyor.
145 ülke, bunların tamamını biz davet ediyoruz ama biz hemen hemen her ülkeden bir STK'nın hem yol parasını, uçak parasını hem konaklamasını karşılıyoruz. İkinci STK'nın konaklamasını karşılıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen mücbir sebeplerden dolayı her ülke gelemeyebiliyor. Biz geçtiğimiz yıl 75 ülke gelmişti. Bu yıl tahmin ediyoruz ki 80 ile 90 arasında ülkenin burada temsilcileri Türkiye'de olacak.
Olacak. Şu an önümde sevgili dinleyicilerimize de bahsedeyim. 3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi'nin broşürü var. Broşüre şöyle bir göz attığımızda yine değerli konuğumuzun söylediği gibi İslami çerçevede sağlıkta kalkınma ana temasıyla gerçekleştirilecek ve eş zamanlı paralel salonlarda Sağlık Bakanları Zirvesi, Göç ve Sağlık Sorunları Forumu, Afrika Müslüman Toplulukları Sağlık Forumu, Avrupa Müslüman Toplulukları Sağlık Forumu, Müslüman Toplulukları Gençlik Forumu ve Kadın Forumu gerçekleştirilecek diye notları görüyorum.
8 tane forum var efendim.
Bunların dışında da var.
Toplamı 8 tane, evet, bunların dışında da var.
2, 4, 6 saydım 6, ben.
2 tane şey var, Amerika var, Avrupa'da var. Demek onlara
Avrupa'yı saydım, Amerika'yı da
Amerika
eklemiş
var, Afrika,
olalım.
Asya var, evet.
Bir de neden katılmalısınız diye bir not var. Buradan hem de yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru gelirken neden katılmalılar bu kongreye, neler söylersiniz?
Şimdi sivil toplum kuruluşları aslında biz Türkiye'de de yapıyoruz kendi içimizde. Kendi bizim şubelerimiz var, temsilcilerimiz var. 2 ayda, 3 ayda bir toplantılar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları çok orijinal fikirler üretiyorlar. Fertler de böyledir. Hani bir araya gelmenin faydaları vardır. Bir sivil toplum kuruluşu diyor ki ben şöyle bir faaliyet yapıyorum. Aa, biz de yapalım. Yani sizin yaptığınız faaliyeti biz Türkiye'de de yapabiliriz bunu. Biz hiç düşünmemiştik bunu diyorsunuz mesela.
Bir fikir açılımı
Bir fikir açılımı oluyor. Şimdi sağlıkta kalkınma diyoruz. Bizim Türkiye'de şimdi şehir hastaneleri var. Bu model hiç denenmemiş bir model. Şimdi biz yavaş yavaş bunları açıyoruz. Bunların yönetilebilirlikleri de görülüyor ve şehir hastanelerimizde dünyada ne Amerika'da ne Avrupa'da var. Biz şu an ilk sıralardayız. Anne bebek dostu hastane diyoruz mesela. Eskiden bizim doğumhanelerimiz vardı, kocaman bir doğumhane, perdelerle bölünmüş, görüntü izolasyonu yapıyorsunuz, kimse kimseyi görmüyor belki ama ses var.
Evet.
Bir anne adayı doğumhanenin kapısından giriyor. İçeride iniltiler, sesler, bağırmalar. Bunu duyunca ay diyor, çok mu ağrı çekiyorlar acaba?
Korkmaya başlıyor.
Korkmaya başlıyor. Ben de mi böyle acı duyacağım diyor. Sonra diyor ki ya bundan bir kurtuluş çaresi var mı hiç? Acımadan oluyor mu bu? Mesela diyorlar ki işte varsa orada imkan, su altı doğum var diyorlar. O zaman ben ona gideyim. Diyorlar ki burada yok. Dendiği zaman ne var? Sezeryan var. O zaman ben sezeryan olayım. Yani normal dışına kaçıyoruz. Şu an Türkiye ciddi şekilde sezeryanda oranlar çok ciddi şekilde artmış durumda. Bunun önüne nasıl geçeriz? Anne bebek dostu hastanelerde
hasta olduğunuz zaman size ameliyat oldunuz ya da işte hastasınız. Size bir oda verirler. İçinde tuvaleti var, banyosu var. Şehir hastanelerimizde her bir oda bir doğumhane. Yani yatıyorsunuz, yattığınız yatağınıza doğumunuzu yapıyorsunuz. Bebeğinizi küveze alıyorlar, yanınızda duruyor. Bebeğinizi görüyorsunuz başka bir yerde
değil.
Anne
sağlıklı, bebek sağlıklı.
Anne sağlıklı, bebek sağlıklı. Siz başka bir ses duymuyorsunuz, kötü bir ses duymuyorsunuz. Kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Yani doğum yapmanın, anne yapmanın, anne olmanın zevkini tadıyorsunuz.
Evet, işte dolayısıyla bu tür özel konuları tüm dünyaya duyurmak ve tüm dünyadan da yeni görüşleri alabilmek için bu tür kongreler gerçekten çok önemli. Evet. Dedik ya neden katılmalısınız diye.
Tabii işte biz bunu anlatacağız. Anlattığımız zaman yeni özel hastaneler, yeni devlet hastaneleri yapılırken küçük de olsa, büyükşehir hastanesi gibi olmasa bile bu örneği alıp kendilerine uygulayacaklar.
Uygulayacaklar. Pek çok kongre konusu var. Broşürü inceleyenler bu kongre konularına da aşina olabilirler. Biz değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Kongrede de kolaylıklar diliyoruz. Ülkemiz adına her şeyin en güzel olması dileklerini taşıyoruz ve sağlık alanında inşallah hep...
Bir davette bulunabilir miyim?
Tabii ki buyursunlar.
Bizim kongremiz 15-17 Aralık arasında cumartesi, pazartesi giriş tamamen ücretsiz. Sayın halkımızdan bu konularla ilgilenenler gelip hem kongreye katılabilirler. Aynı zamanda fuarımız var. Medikal, sağlık, turizm fuarı var. Fuarımıza da gelebilirler. Fuarımızı özellikle ziyaret etmelerini, özellikle İstanbul halkından, sağlık sektöründe olanlardan istirham ediyoruz.
Harbiye Askeri Müzesi'nde
Harbiye Askeri Müzesi'nde efendim.
İstanbul'da. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sezen katıldığınız için.
Biz
verdiğiniz değerli
efendim.
Bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Uzman Doktor Kasım Sezen hocamızla Dünya İslam Sağlık Birliği'nin çalışmaları ve İslam coğrafyasındaki önemi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayatın Sesleri'nde yarın yine saatler 15.5 işi gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Gevezelik. Cebim delik, kalbim yenik. Keyfim yok, kepenkler inik. Gülmeyi öğren dedi babam. Kolunda altın bilezik. Gülmeyi öğren dedi babam. Kolunda altın bilezik. Sevgilim bıraktı gitti. Aklım zaten tümden kaçık. İstanbul'un göbeğinde ağlıyorum Hakk'a açık. Sarhoş oldum üstelik. Aleme eğlencelik. Ben karışmam dedi baba. Gevezelik, sevgi.
halka açık.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.